Ayrım 13, sayfa 154. Struan tam 3 saat nehir trafiğini izleyerek ilerledi. Rota değiştiriyor, tehlikeli şekilde kayalara sürtünürcesine geçiyordu. Ama Brock'un Lorca'sı bir türlü peşini bırakmıyordu. Biraz sonra güney kanalına geleceklerdi. Orada Brock rüzgardan daha iyi yararlanarak kendisine saldıracaktı. Struan o şişin bir darbesinin tekneyi delerek kendisini taş gibi batıracağını biliyordu. Toplar kıç ve başa takılı olduğu için onları ortaya getirip kendisini savunmasına da imkan yoktu. Eğer yanında kendi adamları olsaydı durum değişirdi. Şafak sökene kadar bekler ve adamlarının yapılacak saldırıya silahlarıyla karşı koymasını sağlardı. Oysa bu eski Çin tüfekleri tetik çekince insanın yüzünde patlayacağı benziyordu. Karanlıkta nehrin çatalını ve ortada kalan Whampoa adasını seçebiliyordu. Sonra Ah Gip'in yanı başında belirdiğini gördü. Dümenciye rota vermek için küçük bir pagodayı işaret etti. O taraf tamam mı? Dikkat et, çok çok. Eliyle boğazını keser gibi işaret yaptı. Sonra acele aşağıya indi. Maymay çok hastaydı. Küçük kamaranın pis kokusu yüzünden kadını deniz tutmuştu. Fakat hala sıkıca tabancayı tutmuş bırakmıyordu. Struan onu kucağına alıp güverteye çıkaracak oldu. Ama Maymay hayır dedi. Seni Ah Gip yüzünden buraya çağırdım. Gemicileri dinlemesi için onu gizlice baş tarafa gönderdim. O adamların konuşmalarını duymuş, gümüşü biliyorlar. Ah Gip ayeyah dedi. Ne için para heya? Maymay sordu. Brock hala peşimizde mi? Evet. Belki başına bir yıldırım düşer. Struan Maymay'ı taşıyıp güvertedeki barut fıçılarından birine oturttu. Wung dümenci ve diğerleri kadına bakmadılar. Fakat Struan onların Maymay'ı fark ettiklerini ve havanın daha da gerildiğini biliyordu. Sonra genç kadının yıldırım hakkında söylediklerini hatırlayınca aklına bir şey geldi ve üzüntüsünü unutarak gülmeye başladı. Maymay temiz havada biraz kendine gelmişti. ''Neden ha ha ha heya?'' Struan tek göz efendiyi öldürecek iyi yol dedi. Heya Wong gel. Struan Maymay'a kendi tabancalarından birini verdi. Gelen adamı vur. Olur efendim. Struan Wong'a işaret ederek baş altındaki mürettebat bölümüne gitti. Orada tuğlalardan yapılmış kaba bir ocak vardı. Ocağın yanına taze ve kuru sebzeler, bir çuval pirinç ve boy boy küpler sıralanmıştı. Struan küpleri açarak koklamaya başladı. ''Efendi ister yemek, olur.'' Struan hayır der gibi başını salladı. Sırayla küplere baktı. Son küplerde mısır yağı ve fıstık yağı vardı. Bunlardan birer damla alarak ateşe attı. Mısır yağı fıstık yağından daha uzun süre yandı. Struan küçük küpü işaret etti. ''Wong yukarı getir.''
''Neden he ya?''
Struan cevap vermeden güverteye koştu. Lorca güneye ya da kuzeye sapmalarını gerektiren çatala geliyordu. Struan güney kanalını işaret etti. Wong küpü getirip bıraktı.
Daha yol uzun he ya?
Struan yüzüne bakınca Wong biraz geriledi. Dümenci dümeni kırdı, güney kanalına doğru yol almaya başladılar. Brock'un Lorca'sı hızla peşlerinden geliyordu. Daha iki Lorca arasında birkaç tekne vardı ve şimdilik Struan güvencede olduğunu hissediyordu. Struan kameraya gidip bütün silahları alarak başa getirdi. Bir tüfek, birkaç ok ve yayla bir savaş demiri seçip kalanları suya attı. Wong suratını asarak söylendi.
Korsan güçlü, yok bumbum bizde.
Struan savaş demirini alarak şöyle bir salladı. Bu dövüşte çok tehlikeli bir silahtı. 30'ar santim boyunda 3 demir birbirine halkalarla tutturulmuşlardı. En uçta gürzü andıran üstü dikenli demir bir top vardı. Demir deri bir ilmekle bileğe takılıyordu. Struan savaş demirini bileğine takıp oturarak sırtındaki pamuklu kapitan ceketin kolunu koparmaya başlayınca Çinliler şaşırdılar. Struan kolu ince ince parçalara ayırıp yağa batırdı. Bunlardan birini dikkatle okun ucuna sardı. Struan oku yaya takarken Çinliler korkuyla gerilediler. Struan direğe nişan alıp yayı çekti. Ok direğin yanından geçerek başaltının tik kapısına saplandı. Struan oku güçlükle çekip çıkarabildi. Gidip okun ucundaki parçayı çıkardı ve tekrar yağa batırdı. Parçaya barut döktü, bunu dikkatle okun ucuna taktı. Üstüne de ikinci bir bez parçası sardı. Wung artık dayanamadı. "Hey efendim, olur ne? Git lamba getir heya." Wung koşu fenerlerden birini getirdi. Strahan oku aleve değdirirmiş gibi yapıp hayali yayı çekerek Brock'un yelkenlerini işaret etti. "Çok ateş, onlar durur, biz gider heya." Wung'un ağzı açık kaldı, sonra kahkahalarla gülmeye başladı. Konuşacak hale gelince de durumu gemicilere anlattı. Hepsi gülerek Strahan'a bağırdılar. "Sen çok, çok taypan, ayı, yah!" Gözcü haykırdı, "Dikkat!" Nehir trafiği iyice azalmıştı. Suyun güney tarafı çok kayalık ve tehlikelerle dolu bir yerdi. Böyle nehrin iyice güneyine kaçmakla Strahan zor bir duruma düşüyordu. Ama o rüzgardan yararlanıp kaçmak için bu çareye başvurmuştu. Brock'un Lorcas'ı da saldırmak için bekliyordu artık. Fakat Strahan hemen hücum etmeye kararlıydı. Çünkü yıllar önce hayatta kalabilmek için şu basit kuralı öğrenmişti. Düşmanını kendi koşullarına uydurarak savaşa sok. Asla onun koşullarına uyma. İki kadını da aşağıya gönderdikten sonra Strahan bir lamba daha istedi. Üç oku da yayları da lambaların yanına koydu. "Artık başka çaremiz yok," dedi kendi kendine. Ortada başka tekne kalmamıştı. Birdenbire Brock'un Lorcas'ı fırladı ve saldırıya geçti. Strahan'ın mürettebatı korkuyla küpeşteye koştu. Suya atlamaya hazırlanıyorlardı. Sadece başta Strahan'ın yanında Wung kaldı. Strahan Gort'u rahatça görebiliyordu artık. Bir okun başını fenerin alevine tuttu. Yağa batmış pamuklu hemen alev aldı. Strahan ayağa kalkarak nişan aldı ve yayı çekti. Ok ateşten yarım daire çizerek ana yelkene çarptı fakat çarpmanın şiddetinden ateş söndü. Gort mürettebatına aykırarak ikinci ok gelirken saldırıya devam etti. Fakat bu seferki ok ana yelkene saplanıp kaldı. Güverteye kıvılcımlar saçıldı. Pamuklunun içindeki barut da patlayarak yelkeni tutuşturdu. Gort dümeni şiddetle kırınca Lorca yan döndü fakat bu ani hareket yüzünden tekne yalpalamaya başladı. Lorca hızla geçerken Strahan üçüncü oku da yolladı. Bunun büyük baş yelkene saplandığını da gördü. Alevler koca yelkeni yalıyorlardı şimdi. Neşeyle dümeni kırıp rüzgarı arkasına alırken Brock'un aşağıdan fırlayarak Gort'u bir kenara ittiğini gördü. Adamın dümeni yakaladığı gibi tekneyi çevirdiğini fark etti. Böylece Strahan'ı sıkıştırıp onun kaçmasına da engel olmuştu. Strahan böyle bir hareketi bekliyordu fakat Lorca dümene itaat etmedi. O zaman adam her şeyin bittiğini düşündü. Ağırlığını dümene vererek teknenin dönmesi için dua ederken son oku da ateşledi. Dikkatle nişan alarak aralarında 15 metre uzaklık varken yayı çekti. Ok Brock'un başı üstündeki bölmeye saplandı. Fakat Brock'un Lorca'sı rotasını değiştirmedi. Strahan'ın teknesi de sonunda dönmeye başlamıştı ama çok geçti artık. Strahan tekneyi zangırdatan çarpışmayı duydu ve Brock'un teknesinin şişi iskele tarafını kağıt gibi yırttı. Strahan'ın Lorca'sı alabora oluyordu neredeyse. İskoçyalı kendisini yerde buldu. Kıvılcımlar yanan yelken parçaları arasında kalan Strahan güç bela ayağa kalktı. Paniğe kapılmış Çinliler haykırıyor, Brock'un mürettebatı küfrederek bağırıyor ve yanan yelkenler arasında birbirleriyle boğuşuyorlardı. Bu kıyamet koparken Strahan Brock'un özür dilerim diye bağırdığını duydu. İki tekne ayrıldı. Brock'un yelkenleri yanan Lorca'sı önden gidiyordu. Strahan'ın teknesi ise doğruldu. Sonra bir sarhoş gibi sancak tarafına doğru yattı. Tekrar doğruldu ve bu kez iskeleye doğru eğildi. Strahan dümene yapışıp olanca gücüyle çevirdi. Lorca tembel tembel karşılık verdi. Rüzgar yelkenleri şişirince Strahan sahile doğru döndü. Tekne batmadan önce onu karaya oturtabilmeyi istiyordu. Brock'un iki yelkeninin de alevler içinde olduğunu görüyordu. Bu yelkenleri kesip atmak ve yerine yenilerini takmak gerekiyordu. Birdenbire teknenin iskele tarafına doğru 10 derece yatmış olduğunu fark etti. Oysa Brock kendisini sancak tarafından şişlemişti. O zaman çarpışma sırasında gümüşlerin ambarda yer değiştirdiğini anladı. Bu ağırlık yüzünden tekne 10 derece eğimle yola devam ediyordu. Wung'a aynı rotayı izlemesine aykırarak savaş demirini aldı ve aşağıya indi. Geçerken kameradaki maymayla ah gibi baktı. Yaralanmamış ama korkmuşlardı. "Yukarı çıkın, bum bumları tutun." Ambar alt üst olmuştu. Sandıklar paralanmış, gümüşler etrafa yayılmıştı. Sağlam sandıklarsa iskele tarafına yaslanıp kalmışlardı. Delikten içeri oluk gibi su akıyordu. Çinliler kaçmak istedilerse de Struan onları zorla ambara soktu. Bileklerine kadar suya batan Çinliler boğulmaktan korkuyorlardı. Fakat savaş demirinden daha fazla ürkmekteydiler. Struan sağlam sandıkların hepsinin iskele tarafına yığılmasını emretti. Çinliler emri yerine getirince Lorca daha da yana yattı. Ama hemen su kesibinin altındaki yarada böylece yukarı çıkmış oldu. İçeri su girmiyordu artık. Struan yedek yelkenlerden birini kaparak bunu deliğe tıkadı. İyice sıkıştırmak için de gümüş tuğlalardan birkaçını yelkenin arasına soktu. Olanca sesiyle "Gelin, çabuk, çabuk!" diye haykırdı. Çinliler hemen yardıma koştu. Böylece deliği çabucak tıkadılar. Struan adamları yerlerine yollayıp ana kameraya döndü. Oradan içi ot dolu bir yastık aldı. Gerekirse bunu da deliğe sokacaktı. Yukarıya çıkınca şaşırdı. Wung bir tabancayı ona doğru çevirmişti. İkinci Çinli bir tüfek yakalamıştı. Ahgip hareketsiz onun ayakları dibinde yatıyordu. Wung tetiği çekerken Struan yastığı savurarak yana sıçradı. Saçmalar yüzünü yaktı. İkinci Çinli nişan almadan ateş etti ama tüfek patlayarak kendi ellerini uçurdu. Adam kollarına bakarak hayret ve dehşetle haykırdı. Wung ve kalanlar saldırırken Struan koluna takılı savaş demirini salladı. Dikenli demir top Wung'un yanağına çarparak ağzının yarısını kopardı. Adam sendeleyerek geriledi. Struan'ı boğmak için arkadan atladı. Kendi saç örgüsüyle boğmaya çalışıyordu onu. Ama Struan onu silkeleyip sırtından attı. Maymayı yakalamış olan Çinli ileri atıldı ve Struan savaş demirinin topuzunu onun yüzüne vurdu. Adam çığlık atarak yere düşünce de İskoçyalı onu ayaklarının altında çiğnedi. Yaralanmamış olan son iki Çinli baş tarafa kaçtılar. Struan da hemen peşlerinden koştu ama Çinliler kendilerini suya attılar. Bir feryat duyan Taipan döndü. Yarı yüzünden kanlar akan Wung Maymay'ı yakalamaya çalışıyordu. Genç kadın onun elinden kurtulup sendeleye kaçtı. Struan geri dönüp Wung'u öldürdü. Elleri kopan adam tüyleri ürperten bir sesle haykırıyordu. Struan çabucak ve can yakmadan onu da öldürdü. Güverteye bir sessizlik çöktü. Maymay kopmuş bir ele bakarak kusmaya başladı. Struan bir tekmede eli tekneden attı. Yerde yatanlardan biri dışında bütün cesetleri suya attı. Ah gibi muayene etti. Kadın ağzından nefes alıyordu ve burnundan da kan gelmekteydi. Struan iyileşecek sanırım derken kendi sesinin boğukluğuna şaştı. Yüzünü elledi. Canı fena halde yanıyordu. Maymay'ın yanına çöktü. Ne oldu? Ağlayamayacak kadar üzgün olan Maymay bilmiyorum diye mırıldandı. Bir an elimde tabanca buradaydım. Sonra biri eliyle ağzımı kapattı ve sana ateş ettiler. Neden ölmedin? Struan kendimi ölmüş gibi hissediyorum diye cevap verdi. Yüzünün sol tarafı fena yanmıştı. Saçları da yanmış, yarı kaşı gitmişti. Ama göğsündeki acı azalmaktaydı. Rotaya baktı, kör topal yollarında ilerliyorlardı. Maymay onun boynundaki kurşun izini gördü. ''Bir santim, iki santim öteye gelseydi kurşun.'' diye fısıldadı. ''Jos için tanrılara şükürler olsun, büyük bir adak vereceğim.'' Kanın sıcak pis kokusu Struan'ın midesini bulandırıyordu. Küpeşteye kadar güç bela giderek kusmaya başladı. Sonra tahta bir kova bulup güverteyi temizledi. Sonunda savaş demirini de sildi. Maymay sordu, ''O adamı neden bıraktın?'' ''Daha ölmemiş. Kendisini suya at. Ölürse atarım ya da kendisine gelirse tekneden atlar.'' Struan temiz havayı içine çekince mide bulantısı geçti. Bacakları yorgunluktan sızlıyordu. Ah gibin pamuklu ceketini açarak muayene etti. Göğsünde yara yoktu kadının ama örgüsünün dibi kanlıydı. Yüzü grimsi bir renk almıştı ve güçlükle soluyordu artık. ''Onun halini iyi görmüyorum.'' ''Maymay daha ne kadar gideceğiz?'' diye sordu. Struan dümene geçti. 2 ya da 3 saat, belki daha fazla. Sonra yerdeki kırık rom şişesini gördü. ''Aşağıya git bak, bir şişe rom daha var mı?'' ''Bağışla Taipan, aptallığımdan ikimizin de ölümüne neden olacaktım az kalsın.'' ''Yok kızım, buna gümüş neden oldu. Ambara da bir bak.'' Maymay uzun süre sonra döndüğü zaman elinde bir çaydanlık ve 2 fincan vardı. ''Gururla çay yaptım.'' dedi. ''Rom şişesi kırılmıştı. Ateş yakıp çay pişirdim.'' Strohan alay etti. Değil ateş yakmak, senin çay pişirebildiğini bile sanmıyordum.
Yaşlanıp dişim dökülünce amah olacağım.
Son çinlerinde güvertede olmadığını fark etti. Fincana çay koyarak bitkin bir gülümsemeyle adama uzattı. Teşekkür ederim. Ambarda ne kadar su var?
Minnetle çayı içti.
Yerler su içinde. Onun için deniz tanrısını bizim tarafa geçirmeliyiz.
Bunu nasıl yapacaksın?
Aşağıda çok gümüş var. Bir külçe yeter.
Çok kötü. Gümüşe yazık. Bunu belki 1000 kez konuştuk. Tanrı tektir. Doğru ama yalvarırım Tayban. Bizim büyük yardıma ihtiyacımız var. Ben deniz tanrısıyla konuşup ondan hemen yardım istemeliyim.
Strohan genç kadına sadece bir tanrı olduğunu öğretmeye çalışmaktan vazgeçmişti. 2 yıl önce kadına Hristiyanlığı anlatmak istemişti.
May May neşeli neşeli Hristiyan olmamı mı istiyorsun demişti.
Öyleyse ben Hristiyanım.
Fakat bu iş o kadar kolay değil May May.
Neden?
Ondan sonra bir tartışma başlamış ve Strohan dinine inanan bir Hristiyan olmasına rağmen durumu kadına bir türlü anlatamamıştı. Sonunda bu işi Wolfgang Maus'a vermişti. Maus ona dini öğretip kadını vaftiz etmişti. Ama Strohan May May'ın hala Çin tapınaklarına gittiğini de biliyordu.
Neden oralara gidiyorsun? Yine dinsizlik ediyorsun. Sen uydurma tanrıların heykelleri önünde eğiliyorsun.
Buda sadece Buda'nın simgesidir. Benim heykellere filan taptığım yok. Ben Çinliyim. Çinliler heykellere tapmazlar. Sadece o heykelin vermiş olduğu fikirlere taparlar. Biz Çinlilere aptal değiliz. Böyle tanrı işlerinde çok akıllıyızdır. Benim Çinli olmam senin için iyi Jos. Bu sayede ikimizin hesabına da Çin tanrılarıyla pazarlık edebilirim. Hem sizin cennetinizde acayip bir yer Tayban. Herkes ortalıkta kuş gibi uçuyor ve erkeklerin sakalı var. Cennette sevişiyor musunuz Tayban?
Bilmiyorum.
Eğer sevişemeyeceksek ben senin cennetine gitmem. Hayır, orası kötü bir yer olmalı. Onun için gitmeden önce orasını iyice anlamalıyım. Bir şey daha var Tayban. Senin dinine göre sadece bir kadınla evlenebiliyorsun değil mi? Eğer sen Hristiyansan benimle karı koca hayatı nasıl yaşıyorsun? Çünkü karım var. Zina ha, çok kötü. Sen 10 emirden çoğuna karşı gelip bir de hala kendine Hristiyan mı diyorsun?
Hep böyle konuşmalara dalmışlar ve her seferinde Strohan kendisini başı ve sonu olmayan tartışmaların içinde bulmuştu.
May May, ne olur Tayban diye tekrar yalvardı. Ben nasıl olsa Tanrı'ya dua ettim. Hem Çin'de bir Çin nehrinde olduğumuzu da unutma.
Fakat bunun bir yararı yok.
Biliyorum, oh evet Tayban biliyorum. Fakat ben 2 yıllık bir Hristiyanım, onun için Tanrı beni bağışlar.
May May aşağıya indi, geri döndüğünde yüzünü ve ellerini yıkamış, saçlarını da örmüştü. Kağıda sarılı bir gümüş külçe taşıyordu. Kağıdın üstünde Çin harfleri vardı.
Bu yazıyı sen mi yazdın?
Evet, kalem ve mürekkep buldum. Deniz tanrısına bir dua yazdım.
Yazıda ne diyor?
Ey büyük akıllı kudretli deniz tanrısı, aşağı yukarı 100 gümüş sayılacak bu büyük armağana karşılık lütfen bizi sağ salim Çin bulutu adındaki benim barbarıma ait barbar gemisine çıkar ve oradan da barbarların bizden çaldığı Hong Kong adasına götür.
Strohan bu duayı beğenmedim diye söylendi. Sonuçta o gümüş benim kızım, bana barbar denilmesi de hoşuma gitmiyor.
Bu nazik bir dua ve gerçeği söylüyor. O bir Çin deniz tanrısıdır. Bir Çinli için sen barbarsın. Duada gerçeği söylemek çok önemlidir.
Çekine çekine geminin yan yatan tarafına doğru yürüdü. Büyük bir zorlukla kollarını kaldırarak kağıda sarılı ağır gümüş külçeyi öyle havada tuttu ve gözlerini kapayarak yazdığı duayı yüksek sesle okudu. Sonra gözlerini açmadan gümüşe sardığı kağıdı suya attı. Gümüşü ise ceketinin içine gizlemişti. Sonunda gözlerini açarak geminin dalgaları yüzünden suyun dibine doğru giden kağıda baktı. Koynunda gümüşle neşeli neşeli geri dönerek,
işte dedi, artık rahat edebiliriz.
Strohan patladı, Tanrı biliyor ya, bu bir hile.
Ne?
Gümüşü suya atmadın.
Şşt, o kadar yüksek sesle söyleme, her şeyi alt üst edeceksin.
Sonra fısıldadı,
tabii atmadım, beni aptal mı sanıyorsun?
Senin bir adak adayacağını sanıyordum.
May May şaşarak, adamı yerine getirdim işte diye fısıldadı. Bu kadar gümüşü nehre atacağımı sanmadın ya, ben deli miyim?
O halde neden bu kadar?
May May telaşla, şşt dedi, yüksek sesle konuşma, deniz tanrısı seni duyabilir.
O halde neden gümüşü suya atacakmış gibi yaptın? Bu adağı yerine getirmek değil ki.
Yemin ederim ki seni anlayamıyorum Tayban. Hem gerçek gümüş tanrıların ne işine yarar? Gerçek gümüşü ne yapacaklar? Gerçek elbise ve yiyecek mi alacaklar? Tanrılar tanrı ve Çinliler de Çinlidir. Doğrusu barbarlar çok acayip insanlar.
Su Çov lehçesiyle kendi kendine söylenerek aşağıya indi.
Sanki bu kadar gümüşü atabilirmişim gibi. Ben etrafa gümüş saçacak bir imparatoriçe miyim? Ayyah! O şeytan imparatoriçe bile bu kadar budala değildir.
Gümüşü aldı, ambara bırakıp geri döndü. Struan onun hırslı hırslı söylenerek geldiğini duymuştu. Ne söyleniyorsun diye sordu.
Ben o kadar zorlukla kazanılmış parayı suya atacak kadar deli miyim? Bir barbar mıyım ben? Ben bir...
Pekala, fakat kendini böyle açıkça kandırdıktan sonra deniz tanrısının hala sana yardım edeceğini sanmanı anlamıyorum.
Genç kadın çıkıştı. Böyle şeyleri yüksek sesle söyleme. Ona adağı verdim, artık bizi koruyacaktır. Bir tanrı gümüş değil, sadece bunun fikrini ister. İşte ben de bunu verdim.
Başını arkaya attı.
Tanrılar da insanlara benzerler. Eğer uygun şekilde anlatırsan her şeye inanırlar.
Sonra omzunu silkti.
Belki Tanrı burada yoktur ve bu yüzden bize yardım edemez. Biz de batarız, ziyanı yok.
Strong sert bir sesle bir şey daha var diye omurdandı. Neden fısıldaşıyoruz? O bir Çin deniz tanrısı. Kendisi İngilizceyi nasıl anlayacak he ya?
Bu maymayı şaşırttı. Kaşlarını çatarak uzun uzun düşündükten sonra bir tanrı tanrıdır dedi. Belki onlar barbar dilini konuşurlar. Daha çay ister misin?
Evet, teşekkür ederim. Maymay ikisinin fincanlarına da çay koyduktan sonra ambar kapağının üstüne oturdu. Ellerini dizlerinin üstünde kenetleyerek bir şarkı mırıldanmaya başladı. Lorca nehrin akıntısında yalpalayarak ilerliyordu. Şafak sökmekteydi. Struan harika bir kadınsın Maymay dedi. Genç kadın yan yatarak adamı seyretmeye başladı. Ona hayrandı. Sonra Maymay uyuyakaldı. Uyandığı zaman güneş çoktan doğmuştu. Nehrin kıyısındaki dümdüz topraklar ta sisli ufka kadar öyle uzanıyordu. Sayısız pirinç tarlalarıyla dolu yemyeşil bir yerdi burası. Başları bulutlu dağlar çok gerilerde kalmaktaydı. Mermer pagoda tam karşıdaydı. Bunun altında da Çin bulutu bekliyordu.